Ayrım 17, Yokuşta Yürüyen Adam, Şıhça Yavuz, Sayfa 203. Uzaklara Gitmek, İsmail Hakkı Bayram. 12 Mart'ın kırım günleri, her birimiz bir yerlere savrulmuşuz. Kimimiz içeride, kimimiz dışarıda. Türkiye'nin demokrat, sosyalist, kemalist öğretmenlerine, Beyaz Saray sakinlerinin bizim çocukları tarafından yaşatılan kırım günleri. Ben içeridekilerdenim. Yargılama sonucu aklandım. Daha domuz damında bekletilirken avukatım Önder Kırlı, Afyon Tınaztepe Beldesi Ortaokulu'na atandığımı söylemişti. Tınaztepe'de göreve başladım. Bir süre sonra da eşim Balıkesir'den Ankara SSK Dış Kapı Hastanesi'ne atandı. Fırsat buldukça Ankara'ya gidiyordum. Faşist junta 1961 anayasasını kuşa çevirmişti. Kamu çalışanlarına sendika kurma hakkı tanıyan madde anayasadan çıkarılmış, böylece TÖS'ün varlığı da sona ermiş oluyordu. Bu durumu önceden kavrayan TÖS yöneticileri TÖB'leri kurdurarak Türkiye öğretmenlerini örgütsüzleştirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştı. Çalıştığım TÖB'ler kurulmuştu. Bu nedenle ben de Ankara'ya her gidişlerimde zaman buldukça genel merkeze uğruyor, çok zor koşullarda çalışan arkadaşlara yardım ediyordum. O günlerde neredeyse büronun tüm işlerini sırtlayan Nazım Bayat'a ile öğrencilik yıllarına uzanan bir dostluğumuz vardı. Emmi TÖB'ler Genel Başkan Yardımcısıydı. Nazım tanıştırdı. Dostluğumuz pekişti. Emmi'nin de içinde olduğu aynı örgütsel görüşü paylaşan öğretmenler Hamdi Konur'un etrafında bir birliktelik oluşturmuşlardı. Ben de içinde oldum. Türkiye Örgütlü Öğretmen Savaşı'nda bu birlikteliğin önemli bir işlevi ve ağırlığı olmuştur. Emmi keçi örenli bir Mevlana'dır. Ben onun 1972'den bu yana hiçbir kimseye düşmanca davrandığına, hakaret ettiğine tanık olmadım. Bu gönül yüceliği onun çok sevilip sayılmasının ana nedenlerinden biridir. Yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerle içtenlikle ilgilenmiş, onların yardımına koşmuştur. Çoğu zaman onları evinde konuk etmiş, hastalarını hastanelerde tedavi ettirmiştir. Musa Uysal emmi olmadan önce antikomünistti. Pek çok solcu gibi emmi de milliyetçiliğin akıl dışı aşırı saldırganlığından, sosyalizmin eşitlikçi, özgürlükçü, bilimsel aydınlığına yükselebilmiş saygın bir yoldaştır. Ankara'da emminin çok geniş bir çevresi vardır. Emminin de içinde bulunduğu bir grup sanal bir komünist partisinin tüzük ve programını imzalayıp yayımlamıştı. Emmi gruptakileri yeteri kadar tanımıyordu. Amaç komünizm sözcüğünün özgürleşmesini sağlamaktı. Tüzük ve program İstanbul'da çıkan Katkı dergisinde yayımlanmıştı. Bir süre sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şubat'ın ilk haftası içinde duruşması vardı. 1 Şubat 1979'da da dava için İstanbul'a gidiyorduk. Haydarpaşa Garı'nda Abdi İpekçi'nin öldürüldüğünü öğrendik. Çok sarsılmıştık. Kötü günlerin yakın olduğu yorumunu yapmıştık. Duruşmaya girdik. Ben dinleyiciyim. Basının ilgisi yok. Salonda 3-5 yaşlı dinleyici var. Sonra da bunların eski komünistler olduğunu öğrendik. Emmi bir süre kaçak yaşadı. Antalya'da yakalandı. İçeride zor günler yaşadı. İmzacıların bazıları pişmanlık dilekçesi verdi. Emmi imzasının namusunu yiğitçe korudu. 8 yılın karşılığını yatıp özgürlüğüne kavuştu. Doğru bir işi eşten dosttan habersiz yeterince tanımadığı insanlarla yapan, bu zorluklarla karşılaşan ilerlemiş yaşına karşın bundan da asla pişman olmadığını söyleyen yüce gönüllü kaç yoldaş kaldı çevremizde. Güzel günler yaşadık emmiyle. Düşünsel yakınlıktan öte bir evlilik nedeniyle akrabalık bağı da kuruldu ailelerimiz arasında. Nihat Erim'in öldürüldüğü haberini Side'de bir sofrada beraberken aldık. Rakı çok tatlı gelmişti. Bir süre sonra yine Side'de bir yemekte Kemal Türklerin öldürüldüğü haberiyle sarsıldık. Lokmaları yutamaz, bir kadeh rakıyı içemez hale geldik. Bu bağlamda Didim, Akhisar, Balıkesir yörelerini kapsayan bir gezi yapmıştık. Emmi'nin insanlarla sıcak ilişkiler kurma, düşüncelerini kestirmeden somutlaştırarak karşısındakiler kişilere aktarma ve onları inandırma gücünü yakından gördüm. Konuşmalarındaki içtenlik ve etkileyicilik yüreğindeki insan sıcaklığından geliyordu. Bu gezide Sındırgı'nın Alaca adlı köyüne de uğramıştık. Orada Kırkpınar'da iki kez baş pehlivanlık kazanan dostumuz Mehmet Ali Yağcı ve kayınbiraderi Mustafa Ay Yıldız'ı bulduk. Hoşbeş'ten sonra bizi Kertil'e yemeğe götürdüler. Kertil Akhisar ile Sındırgı arasında doğa harikası bir yayla. O yıllarda İzmir-İstanbul yolu Kertil yaylasından geçerdi. Yolun iki yanında lokantalar vardı. Otobüsler orada mola verirdi. Bölgenin en güzel mesire yeri sayılırdı. Sonraki yıllarda İzmir-Balıkesir arasına kestirmeden yeni bir yol yapıldı. Kertil şimdi terk edilmişliği yaşıyor. Yemekte biraz yedik içtikten sonra emmi ayağa kalktı. Yağcıya meydan okuyarak perdah yapmaya başladı. Sonunda yağcı pes etti de iş tatlıya bağlandı. Çevre masalardaki neşe ve kaynaşma. Emmi bir yazardır. Geç yazdı, kolay yazdı. Bu yönü ve yapıtları ayrıca incelenmeye değer. Zorluklarla dolu yaşamında ailesiyle ilişkisini en üst düzeyde tuttu. Çocuklarını çok iyi yetiştirdi. Emminin başarılarının arkasında koca reis, eşi Ayşe ablanın aramızdaki adı vardır. Yeni yıl nedeniyle 2006'nın ilk günü telefonla aradım. Hal hatır sorduktan sonra kalbine pil taktırdığını, rahatladığını söyledi. Bana da sitem etti. Çok uzaklara gittim be İsmail, görüşemiyoruz dedi. Ben de Ankara'daki dostlarla görüşebiliyor musun emmi dedim. Ara sıra köy enstitüleri vakfında, eğitlerde görüşebiliyorum dedi. İçimde tarifsiz duygular belirdi. Faşist darbelerin ateş çemberlerinden geçerek gelen, yenilmiş, ezilmiş, kırılmış bir kuşağız dedim kendi kendime. Aynı kentte de otursak uzaklara, çok uzaklara gidiyoruz artık. Hatta bilinmeyen uzaklara. Bazılarımız gitti bile. Hamdi Konur, Fakir Baykurt, Cemil Çakır, Gültekin Gazioğlu gibi. Artık uzaklara gitmenin kaçınılmazlığını yaşıyoruz. Uzaklara gittikçe sevdiklerimize, dostlarımıza daha çok yaklaşıyoruz. 23 Ocak 2006, Antalya. Nereden nereye ve bir zılgıt. Alaaddin Beyazıt. Nereden nereye yeniden basılmalı, herkes okumalı. Köy Enstitüleri Vakfı'nın 4.10.2004'teki yemeğinde emmiyle aynı masada bulundum. Sohbetinin bir yerinde Nereden Nereye isimli kitabına gönderme yaparak bir anısını anımsatmak istedi. Benden tepki gelmediğini görünce durumu anladı ve biraz da sitemle karışık bir zılgıt çektikten sonra ''Sen o kitaptakileri bildiğini sanıyorsun ama büyük çoğunluğunu bilmiyorsun. Oku, memnun olacaksın.'' dedi. Dediği doğruydu, bildiğimi sanıyordum. Okuyacağıma söz verdim ve okudum. Memnun olmasına oldum ama daha çok da bunca yıldır okumadığıma üzüldüm. Böylece peşin yargının bütün dogmalar gibi yanlış olduğunu yaşayarak bir kez daha keşfetmiş oldum. Utandım. Emmi felsefede, sanatta, dinde, eğitimde, ahlakta, ekonomide, psikoloji ve benzeri sosyal alanlardan akademik düzeyde tartışılmış pek çok konuyu Nereden Nereye isimli anı romanında yaşanmış olayları ele almış, bunları donanımı en az insanın bile rahatça kavrayabileceği yalınlıkta ve üslupla açıklamış. Anlattığı olayların ortak noktalarını birer yargı önermesine indirgemiş, böylece parçaların bütün içerisinde daha net görülmesini sağlamış. Bunu yaparken akademik havaya bürünmemiş, her zamanki tevazu ile anlatımının doğal akışından uzaklaşmamış. Olayları olduğu gibi yansıtmış, ne beğendirmek ne de kötülemek için bir şey eklememiş, başka deyişle gerçekçi bir çizgi izlemiş. Romanda salt kendini tatmine, kaba bir deyişle mastürbasyona yönelik bir anı örneği yok. Anlattığı tüm olaylar genellenebilir özelliklere sahip. Pek çoğunda ise evrensel boyutlar var. Nerede okunursa okunsun, okuyanlarda benzer duygulanımlara ve benzer akıl yürütmelerine neden olabilecek olaylar. Birkaç örnekle romanla ilgili yukarıdaki yargılarımı temellendirmeye çalışayım. Estetiğin, sanatların en yücesi hangisidir sorusunu Bright, yaşama sanatıdır yargısıyla yanıtlamış. Emmy Bright'in bu yargısına yaşama ve yaşatma diyerek katkıda bulunur. Sayfa 188. Etik, yani ahlakın yardım hangi koşullarda ahlakidir sorusuyla ilgili tartışmasına sayfa 135'te katılır ve yardım, yardım almaktan kurtarmak adına yapıldığında ahlakidir şeklinde özetlenebilecek bir sonuca varır. Aynı sayfada olayın ekonomik ve hukuki boyutlarının da altını çizer. Sayfa 132'de cezaevi idaresi çocuklara mahkum olarak, öğretmenler öğrenci olarak, sosyal hizmet uzmanları ise problemli çocuklar olarak bakıyorlardı. Atölye şefleri de işçi olarak bakınca, bölümler arasında göstermelik bir organizasyon olarak sürdürülüyordu çalışmalar diyerek, eğitim sürecinde öğrencilerin birer birey, yani birbirlerinden farklı varlıklar oldukları unutulmadan, birer toplumsal varlık olarak yetiştirilmeleri gereğinin görünüşte dikkate alındığını ama sonuç olarak gerçekleştirilmediğini vurguluyor. Yine 132. ve devamındaki sayfalarda çocuk mahkum İsmail'den söz ederken, çoğu insanın kolayca ulaşacağı peşin hükümlerden titizlikle kaçınıyor, hırsızlığın, asiliğinin, sevgisizliğinin ve benzeri özelliklerinin tümüyle İsmail'in toplumsal koşulların ürünü olduğunu, aslında ünlü ceza hukukçusu Faruk Erem'in dediği gibi, suçların kazındığında İsmail'in altından da tertemiz insan çıkacağı şeklinde verdiği özgün örneklerle açıklamaya çalışır. Musa Emmi'ye selamlar. Adnan Bin yazar. Çorum'da çalıştığım yıllarda Musa Uysal'la görüşür konuşurduk. Ben 1958 yılında göreve başladığımda o yılların öğretmeniydi. Daha ilk gördüğümde iyi bir ağabey bulduğum duygusuyla içim ısınmıştı ona. Benden yaşlı olmasına karşın bana arkadaşıymış gibi davranıyordu. Gün bitimlerinde bir masaya oturup uzun uzun konuşmasak da selamlaşır, hal hatır sorardık. Rengini kır güneşlerinden alan bakışlarında insanı rahatlatan bir derinlik vardı. Sesi sıcaktı, yüreği yüzünün lekesizliğinden belliydi. Çorum'da öğretmen Musa Bey'in Çerkez Musa sanıyla anıldığını çok sonra öğrendim. O yılların Türkiye'sinde Çerkez, Kürt, Laz gibi kavramlar etnik bir anlam taşımıyordu. Sanırım kentteki birçok Musa'yı birbirinden ayırmak için ona Çerkez Musa diyorlardı. Öyle de anılsa benim için o giyimi, kuşamıyla, uygar kişiliğiyle, okuduğu kitaplarla Çerkez Musa değil, Adam Musa'ydı. 27 Mayıs sonrası demokratikleşme dönemini coşkuyla yaşayanlardan biri de o idi. Kültürel konularda tartışmalarımız oluyordu. İnsanımızı iyi gözlemlemişti, sorunlarımızın kökenindeki gerçeği biliyordu. Öğretmenler Bankası'nın açtığı öykü yarışmasında derece aldığımı o gazetede okuyup bana haber vermişti. Karaca olan adın neydi unuttum, görülmeyi görülmeyi dizesini sevgiliye söylemiş olsa da bir zamanlar birbirlerine yakın olup sonra uzaklara düşenler için de geçerlidir bu deyiş. Çorum'dan ayrıldıktan sonra Ankara'da bir iki görüştük. Ben yurt dışına gidip orada uzunca kalınca birçok dostla artık yüzcek görüşemez oldum. Uzaktan uzağa öğretmen eylemiyle ilgili etkinliklerini gazetelerde okuyordum Musa Uysal'ın. Öğretmen dergilerinde yazıları çıkıyordu. Gerçekçi gözlemleriyle Türkiye'nin toplumsal sorunlarına çözüm üretiyordu. İnsanoğlunun yüreğinde sevgi kök salmaya görsün, üzerinden mevsimler de geçse yeşertiler o kökten dal veriyor. Berlin'de öğretmenlik yapan eşim öğrencisi Nihal'i dilinden düşürmüyordu. Nihal'le ilgili bir şeylerin anlatılmadığı tek gün yoktu. Bir İsveç atasözünde sevilen çocuğun adı çok anılır deniyor. 5 yaşındaki Nihal çocukça her şeyin kahramanıydı. Ayakkabılarını ters giyiyordu. Alman arkadaşları bu burada, bu burada diye ona doğru giymeyi öğretmeye çalışıyorlardı. Montunun kollarını aşağıya sarkıtarak giymeye çalışmasına günlerce gülmüştüm. Bunları duydukça bir yandan kendi çocukluğumu yeniden yaşıyor, bir yandan da Nihal'deki bu aykırı davranışların zekasından kaynaklandığını seziyordum. Nihal'in anne babasıyla tanışınca hangi kökten, hangi fidanın yeşerdiğini görmüştüm. Babası doğudan, bizim oralardandı. Cins üzüm taneleri gibi parlıyordu gözleri. Doktor annesinin yürüyüşünden, konuşmasından, insan sevgisiyle donanmış duygularından Anadolu toprağının soyluluğu akıyordu. Çorumluyum deyince yerimden fırlayıp onu bağrıma basmak istedim. Bir de Musa Uysal'ın kızı olduğunu öğrenince sevinçten deliye döndüm. Yazı insanı insana yoldaş kılar. O gece Musa Uysal'ın kızı Doktor Leyla Hanım babasının çalışmalarından, yazdıklarından söz etti. Yazdığı kitabı elime verince Çorum'un Devletoğlan köyünden Musa öğretmen Berlin'in orta yerinde gelip duygu soframın baş köşesine oturdu. Artık Berlin Berlin değildi. Güneşiyle, bozkır soluklu insanıyla, küfür küfür esen yeliyle Çorum'du. Kitabı karıştırdıkça Çorum'da yaşadığım sevgilere, dostluklarda dalıyordum. Ne sevgiler yaşadım ben Çorum'da, ne erdemli insanlar tanıdım. Onlardan biri Musa Uysal'dı. Dünürü, kızı, damadı, torunlarıyla, zekasıyla, yeryüzünün en masum yaramazı Nihal'le masanın etrafındaydık. Tıkı adını koyduğu anımsı romanında Çorumlu bir garibanı anlatıyordu. Tıkı'yı yakından tanırdım. Sıkıştığında onurlu olandan para isterdi. Onursuzun yüzüne bakmazdı. Rastlantıya bakın ki Ölümün Gölgesi Yok adlı romanımda ben de Tıkı'dan söz etmiştim. Kaba dayılığını, sarhoşluğunu unutturacak kadar erdemliydi. Musa Uysal'ı Tıkı'yı yazmaya o erdem yöneltmiş olmalıydı. Şu günlerde de Uysal'ın yine erdemde eşsiz, büyük eğitimci Hamdi Konur üzerinde çalıştığını duydum. Soylu ağaçtan piç dal üremez sözü kaba görünür ama kesin doğruyu vurgular. Soyluluğun erdemi Musa Uysal'dan Leyla Alkaş'a, Leyla Alkaş'tan Nihal Alkaş'a geçmişti. Dedelerden torunlara varılırken Nihal'i tanıyınca ben yıllar sonra torunundan dedeye ulaştım. Küçük Nihal yıllardır uzak kaldığım ağabeyim, dostum, öğretmen sorunlarının Yılmaz Savaşımcısı Musa Uysal'la beni buluşturdu. Musa Uysal'la geçen günleri anımsayınca Nihal'in yaramazlık sanılan Anadolu doğallığının gözesine de vardım. Halkımız karşılaştığı kişiyle selamlaşmadan geçmez. Kişinin yaşına göre emmi, dayı, hala, teyze, yenge, bibi, ana, baba, emmi oğlu, kızı, dayı oğlu, kızı, hala oğlu, kızı, yeğen ve benzeri sözcüklerle seslenir. Bir sıcaklık, yakınlık, kabullenme, kendisinden sayma anlamı yatar böylesi seslenimlerin içinde. Anadolu coğrafyasının oluşturduğu sosyo-kültürel yapının, Türk kültürünün insanseverliğini, barışçıl yakınlığını duyumsarsınız. Musa Uysal öğretmen, işte bu halk damarından sürmüş, süzülmüş, iyi bir aydın, iyi bir yurttaştır. Köylüsü, kentlisi, herkes onu emmi olarak bilir. Babacan kişiliğine pek yakışmıştır emmilik. Musa Uysal her kesimden, sosyal katmandan, yaşlı genç herkesin emmisidir. Bilirsiniz Anadolu'da çocuğun babası ölür, anası başka birisiyle evlenir, çocuk ekecidir. O adama birden baba diyemez, emmi diye seslenir. Onun kollamasına, korumasına sığınmıştır. Musa Uysal baba kimliklidir. Konumu, koşulu, düzeyi ne olursa olsun herkesle sıcak ilişkiler içinde olmuştur. Herkese kendisini kabul ettirmiş, sevdirmiştir. Eliyle, gövdesiyle, gücüyle, cebiyle hiç kimseyi dışlamamış bir insan severdir. Herkesi kucaklar, bağrına basar, herkesin yardımına koşmayı insanlığın gereği sayar da camiye, kiliseye, havraya mum veren soyundan mıdır emmimi oğlu? Asla. Ulusal, evrensel insanlık değerlerinin titizidir, ödünsüz. Ama kendi dünya görüşünün, özel bağlantılarının bağnazlığına düşmemiştir. İnsanı kendi konum ve koşulları içinde değerlendirir. Emmiliğini gelene geçene sebil mi, yani hayrat çeşmesi etmiştir. Belli bir dünya görüşü önerisi yok mudur? Bir ülkünün gerçekleşmesine koşulmamış mıdır? Kendisine özgü kişiliği, kimliği vardır, hem de özgün. Dünya görüşü onun için salt bir coşku, sevgi değildir, bilinçtir onda. Siyasal tavrından ötürü mesleğinden uzaklaştırılmış, hapislerde yatmıştır. Hapishanede bile insan eğitmiş, üretim yapmıştır. Çoğaltan, elleşen bir kişidir. Düşüncesinin bedelini, ceremesini ödemiştir. Ondan söz etmez hiç. Öz görevinin, yani misyonunun gereği sayar. Kimileri onun çektiklerinin binde birini çekmişse, kendi üstüne kahramanlık destanları yazmış, kurumlara, kuruluşlara bayrağını asmış, rantını, yani emeksiz gelirini toplamaya yeltenmiştir. Bırakın yaptıklarını övünç saymayı, öylesini düşünmemiştir bile emmim oğlu. Kahramanlık taslamayan, sıradan insan görünüşünün altında saklı bir iç kimliktir onun kahramanlığı. Zaten tarih bayrağı tepeye dikenleri kaydeder de, o bayrağı tepeye dikenleri kim sırtlayıp götürdü o doruğa, zirveye, onlardan söz etmez. Kahramanlık, çekinceli, tehlikeli durumlarda yararlılık göstermek, bir oluşumda önemli yeri olmaksa, asıl kahraman özel çıkar duygusuna tutsak olmadan doğrulara adanmış insanlardır. Adı ön sayfalara yazılanlar, bayraklaşanlar değil. Halk özverili kahramanların ana toprağıdır. Ulusların yaşamsal oluşumları, o tip aydınlarının kılavuzluğuyla oradan sürer gelir. Emmimoğlu önce aydın kimliğini halk çocukluğuyla emiştirmiş, örnek alınası aydın tipidir. Aydın kavramının içini, insanı sevmek, nerede insana yönelik kötülük varsa ona karşı çıkmak yürekliliğiyle doldurmuş, insanseverliğin gereğine koşulmaktan geri durmamıştır. Halk yapılı, halk tavırlı, halk tutumlu emmiyi yakından tanımamışsanız, onun iç kimliği uzak kalır size, sıradan insandır diyerek geçersiniz. O bundan hiç gocunmaz da. Yapıp ettiklerini, çektiklerini, insan olmanın, iyi yurttaş olmanın gereği sayar. Kendisini sayıya katmayanlara belki bıyık altı gülümser. Ün peşinde koşmaya tenezzül etmeyen bir adam. Emmi köy enstitülüdür. Köy enstitüsü eğitim dizgesi dünya kültürüne Türklerin katkısıdır. Yabancı kaynaklarda Mustafa Kemal Atatürk, Türk devrim ve aydınlanması, Nazım, Aziz Nesin adlarıyla Tonguç ve köy enstitülerini görürsünüz. Köy Enstitüsü Eğitim Dizgesi UNESCO tarafından kalkınamamış ülkelere eğitimle kalkınma modeli, yani örnek alınmaya değer olarak gösterilmiştir. Köy enstitülerinde köylü çocukları yarara dayalı iş içerisinde eğitiliyor. Okulun yönetimine katılarak yönetilme, yönetme deneyimi kazanıyor. Yaşamını ulusal kültür değerleri üzerinden geliştiriyor. Dünya klasiklerini ve çağdaş yazını okuyor, dünyanın gidişinden haberli oluyor, bir yandan da kafasını besliyor, yüreğini inceltiyordu. Okulun her işini öğrenciler kotarıyor, yaşamlarını çekip çevirmeyi öğreniyorlardı. Okulda 15 günde bir yapılan eleştirel etkinliklerde sorma, sorgulama bilinci ediniyorlardı. Bu çağdaş birey olmak demekti. Böyle bir eğitimden elbette çağıncıl kişilik modeli, yani örneği çıkacaktı. Emmi o modelden biri. Türk devrim ve aydınlanmasında sayılan Kurtuluş Savaşı felsefesinin üstüne oturtulmuş, uluslaşma, kültürleşme sürecine ket vurulan bir dönemde geçti meslek yaşamı. Karşılıklı etki tepkiye odaklanmış bir sürece girmiştik. Türkiye toplumcu arayışlardaydı. Sosyal adalete dayalı, hukuka bağlı, laik, özgür, bağımsızlıkçı toplumsal düzen özlemindeydi. Onun içinde buldu kendisini. Bilinçle, inançla koşuldu. Böylesi bir toplumsal düzenin kurulmasını yeğleyen özlem ve girişimlere geriye savruluşun bıçağı keskindi. Önce arkasız köy çocuklarını, köy enstitülleri biçmeye başladı. Fırsatını bulunca aydınları ezmeye girişti. Bu süreçte hapishaneye tıkıldı emmi. Ama ne köy enstitülük ne toplumculuk tapınıcılığına, yani fetişizmine düştü, ne herhangi görüşün bağnazıydı. Kurtuluş Savaşı imecesinin özlediği çağdaş bir düzenin ağır işçilerindendi. Karabasan zulüm döneminde cayanlarından olmadı, çareyi yurt dışına kapağı atmakta aramadı. Acısını çektiği toprakta ödedi düşüncesinin bedelini. Halktandı fakat her buyruğa boyun eğen, halk kalmaktan utananlardandı. İçinden geldiği sosyal katmanın derdini yaşamıştı, biliyordu. Halkın acılarından kendisine düşen payı Türkiye topraklarında yaşadığı çilesiyle, namusuyla. Emmi Kafkas kökenlidir, Çerkezdir. Ama soycu mu? Hayır, hayır. İnsanlık ülküsünü özümsemiş, Anadolu alaşımını bilir. Türkiye halkı etnik, dinsel ve benzeri değerlerden çok. Anadolu coğrafyasının potasında pişmiş, sosyo-kültürel bir alaşımdır. Bu karışım yaşam koşullarının zorlamasıyla girişik bir yapıya dönüşmüştür. Yaşamın eğitişimi, yani diyalektiği, onu ortak bir tavıra götürmüştür. Söz arası diyelim şimdi, içten yozutmalarla, dıştan dürtüklemelerle bize dayatılan ağlatı, yani trajedi, bu yapının kavşatılmasından başka bir hainlik değildir. Mustafa Kemal işte bu yapıyı yanına alarak onun desteğiyle Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi. Bu yapının çağdaşlaşmaya elverişliliğini bilerek Türk devrim ve aydınlanmasına girişti. O kendisine kilitlenmiş ulusçuluğu aşan insanlık ülküsüne inanıyordu. Ki yurtta barış, dünyada barışı ilke edinmişti. İnsanlık ülküsünü kavramış emmi Çerkez'dir de. Çerkezlik saplantısında mıdır? Hayır, her soyu, her ulusu insanlık ailesinin bireyi sayan anlayıştadır. Çerkezliğini inkar mı etti? Ona da hayır. 100 yıl öncesi Türkiye'ye sürgünlenen atalarının toprağını gezdi, macerasını kaynağında dinledi, kültürü de araştırdı, bu konuda kitaplar yazdı. O dünyanın soy ve kültürlerin oluşturduğu insanlık orkestrası olduğunu biliyordu. Kökeni üzerine yazarken yandaşlığa kapılmadı, övgülere sapmadı, Anadolu'yu soyların zoraki birleşimi saymaya yeltenen etnikçiliğe kaymadı. Çerkez tarihine, Anadolu alaşımına, çeşitli soyların emişmesine kayıt düştü. İnsanlık tarihinin eksik kalan sayfalarına notlar ekledi. İnsanlığın etnik çatışmalarda boğuşturulmasının yıkımını bilir. İnsan soyuna inanır olarak işletti kalemini. Hem yurtta hem dünyada insanlığın birbirini tanımasına, kabullenmesine, ortak değerlerde bütünleşerek daha da insanlaşmasına katkıda bulunmaya çalıştı yazdıklarıyla. Emmi hapishane anıları da yazdı ama hapishane kahramanlığına iltifat etmedi, yüz vermedi. Başına gelenleri destansı bir dille anlatmadı. Ülkemizde yaşananlara ayna tuttu, ders alınacak notlar düştü. Olağanmış gibi dedi diyeceklerini. Dil altından insana yönelen rezillikler insana, insanlığa yakışmaz demeye getirdi. Onun Nereden Nereye adlı hapishane anılarının benzerleri içinde örnek alınası bir yanı var bence. Keşke emmiyle bitseydi bu acılı macera. Ne yazık ki daha süreceğe benziyor. Musa emmi gelecek kuşaklara bir direniş örneği, yiğit bir aydın olarak yaşayacaktır. Anadolu'yu da, insanını da yazdı. Yakınmasız, tafrasız, böbürlenmesiz, Tıkı'yı okurken Tıkı adlı Çorumlu'da Çorum'u yaşıyorsunuz. Cumhuriyet öğretmenlerinin özverisi gözlerinizi yaşartıyor. Onların halkla bütünleşmesine imreniyorsunuz. Öğretmenleri anlatırken halk da var içinde, boylu boyunca bütün nitemleriyle. Halka yaklaşmasını bilirseniz size nasıl bağlanacağını, nasıl evrilmeye elverişli olduklarını görüyor, uzaktan baktığınız halkı tanımaya çalışıyorsunuz. Ve öğretmenleri anlattığı sayfalardan sözde devrimcilerinin ve sözde aydınların alacağı öyle çok ders var ki. Emmi'nin yazın coğrafyası Kafkaslarla Çorum'la mı sınırlı? İstanbul'un Kalamış'ına, Ankara'nın Kuğulu Parkı'na kadar uzanıyor. Köyden kente düşüp hizmet köleliği yapanların, aldatılmışlıkla kendi kökenine, kendisini kurtarmaya yönelmiş aydına, kalleşi gidişine değin, öyle çok olguyla, öyle çok acıyla içiniz yanıyor ki. Bizim aydın takımı bütün olumsuzlukların faturasını hemen halka keser. Fırsatını yakaladığında kendi sorumluluğunu ıskalayarak her aksaklığın faturasını Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal'e kesmeyi de ihmal etmez. Sözüm ona muhalif kişiliğini ve aydın kimliğini kanıtlıyordur böylece. Biraz insaflısı halka inmek der, halk katına çıkmak akıllarından geçmez. Emmi halktan özünü koruyarak halkın içinden süzülmüş, dünyayı insanlık bilinç ve sorumluluğunu özümsemiş bir gözle, dille anlatıyor halkı. Kargışlamıyor, pohpohlamıyor, birebir saptırmasız halk fotoğrafı çekmiş. Alın bakın, insan toprağınıza da onun üstünden evrilmeye, çağdaşlaşmaya yönelin. Kökeninizden evrensele uzanın dercesine yazmış emmi. Emminin dili ilgilenilesi, irdelenesi ilginçlikte. Halk dili gibi kestirmeden, süssüz, abartmasız, halkın zorlanmadan anlayabileceği bir söylem onunki. Köylerde sırtındaki sepette Battal Gazi, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha ve benzeri kitap satıcıları dolaşırdı. Halk ürünüyle takas eder, alır okurdu onları. Halk evleri kurulmuştu, halk odaları vardı. Oralara Kara Göz, Yurt Gazetesi, Ülkü Dergisi gelirdi. Halk bunları okumaya başlıyordu. Her ilde vilayet matbaaları vardı, birer gazete çıkarılırdı. İllerde halk yurdundan, dünyadan haberli olsun diye köy enstitüleri kurulmuştu. Savaşlarda şehit ya da gazi olmuş fakat üstünde Türk bayrağı dalgalanmayan köylere bu köy enstitülüler Türk bayrağını götürüyorlardı, yazıyı götürüyorlardı. Çağ değiştirme görevlisiydi, misyonerdi onlar. Ankara'da tercüme bürosu kurulmuştu. Dünya klasikleri Türkçe'ye çevriliyordu. Dünya ile kültürel emişimine başlamıştık. Kültürümüzü, dilimizi krizmadan geçirecek tam anlamıyla uluslaşabilecektik. Yönetimle halk arasında dil ve düşünce bağı pekişecek, tepe ile taban bütünleşecek, oradan gerçek demokrasiye yönelecektik. Niçin bunlardan söz ettim? Bizim ulus kimliğimizi halktaki bilincine varılmamış dil sezgisi diri tutmuştur. Ama o halk katındaki dil sözeldi. Çağın toplumuna sözlü kültür yetmezdi. Mantıksal, dilsel, anlamsal ve dizgesel söz mimarisi diyebileceğimiz yazılı düşünüş olmadan soyut düşünemez, bilim yapamaz, uygarlaşamazdınız. Ulusların, kültürlerin omurgası yazılı düşünüştür. Dil devrimiyle bu konuda pek çok iyi şeyler yapıldı, az kazanım değildir. Ama Atatürk'ün öncülük ettiği TDK'nın incelemelerinin, araştırmalarının, kitaplarının derinliğine eğilmeden TDK'nın Türkçeleştirdikleriyle yetindik. Aydınlar yazdı, aydınlar okudu. Halk biraz da tepeden inme biçimsel değişimlerde bırakıldı. Gelişmiş, uygarlaşmış toplumlara bakarsanız önce düşünüş dizgesinin kaynağı olan dillerini işleyerek, geliştirerek, düşünüşlerini boyutlandırdıktan sonra bilimi yakalayabildiklerini görürsünüz. Cumhuriyetin kazanımlarına ket vuran siyasal çaprazlıkların payı, hatta ağır günahı var aydınlanmadan sapışımızda. Halkı sadece reklamları anlayacak, emeğini sattığı adresi bulacak kadar okur yazar yapmakla yetindik. Halkı kitapla tanıştıramadık, kitapsız kafa çöle benzer. Bir şey ekip biçemezsiniz çölden, düşünüş üretemez kitapsız kafa. Harfleri çatmaktan öteye geçememişin kafası beslenmez, yüreği incelmez. Kulaktan dolma algılamaların kısır döngüsünde döneler durur. Uygarlık kavramlarını dillendiremez, algılayamaz. Halkını dilsizliğe, düşünüş üretimsizliğine kilitlemiş toplumlarda baskıcı faşist yönetimler sürer gider. Dil devrimine, kültürleşmeye karşı oluşun altında yatan hınzırlık budur. Birileri buyursun, çoğunluk onun dediğine boyun eğsin. Emmi'nin Türk devriminin ana ayaklarından biri olan dil devriminin taban tuttuğu halk diliyle yazması, incelenmeye, üzerinde durulmaya değer. Tabanın diliyle kültür dilini emiştirerek dilde ve düşünüşte boyut kazanmak bakımından. Emmi'nin dilinde edebi pürüzler bulabilirsiniz belki, ama onun dili halkın dilidir. Onun halkça okunabilen, dilinin üstünden evrilmeye başlasaydık, halk politika cambazlarının aldatmacalarına göz yumar mıydı hiç? Emmi'nin dili halkın vaktiyle okuduğu masal dilinin beslenmişidir. Ondan evrilerek halkı kitaplaştırmanın, okutmanın örneği olabilir. TDK'nın Arap-Fars etkisinden kurtardığı dille yetinen aydınımız, yazarlarımız, Emmi'nin işlediği dili boyutlandırmaya koşulsaydı günümüzün açmazını yaşar mıydık? Bir yanı uzay çağının arayışına çıkmış, ötekisi burnunu Arap'ın kirli kumuna sokmuşun sürtüşmesinde ufalanır mıydık şimdi? Emmilerin dili başka, efendilerinin dili başkaysa, ulus yapısı kaşar, yabancının yedeğinde çalkanır durursunuz. Diliniz, düşünüz, dizgenizdir. Ulusal varlığınızın omurgasıdır. Kültür diline, kitap diline şapka çıkarırız elbet. Ama emmilerin dilini de, dediğini de unutmamak gerek. Ne kadar çok söz ettin emmiden diyebilirsiniz. Emmi sulben, yani döl, döş bakımından değil, ama edim tutan bakımından emmim oğludur. Düşündeşim, ülküdeşim, yoldaşımdır. Kafa akrabasıyız onunla. Aynı köy enstitüsünden yetişmemiz, aynı kültür çevresinin çocuğu olmanın ötesinde bir bağ yoktur aramızda. Yerlekte birlikteliğimizin bütünü, bir iki günün saatlerini bile doldurmaz. Dünyaya bakıştan ulusal kimliğimize saygıda ve insanlık değerlerine bağlanıştan oluşmuştur. Uzaktan ama içten dostluğumuz. İlkel hemşeriliği aşan, ulusal ve evrensel insanlık değerleriyle bağlanmışız birbirimize. Onun dostu olabilmek bir onurdur benim için. Onun gibi insanların varlığıdır ulusları, insanlığı ayakta tutan. Ben ve Musa Uysal, hiçbir ilerici gerici cemaatlerin bağıntılısı değiliz. Ne dedemiz ne şeyhimiz dolayısıyla birbirimize kenetlenmişiz. Ne de içten dıştan çıkar odaklarından beslenmekten ötürü göbek bağı var aramızda. Halk gömüsünden çiçeklenmiş bir aydının, gerçek bir öğretmenin, ömrünü halkının mutluluğuna adamış yürekli bir kişinin, bir köy enstitülünün örnekliğine, belki birileri onu örneksel düşüncesi ve hayınlar karşısında insanlık değerlerini edinmişlerin elleşmesi zorunluluğuyla kıyısından köşesinden emmiyi anlatmaya çalıştım gücümce. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 218.